Ayrım 28.
Bir keresinde şimdi Moskova'dakilerin neler çektiklerini anlıyorum demişti. Ludwig, bağımsız düşünen sosyalistlerin desteğiyle dünyaya Stalin'in cinayetlerini anlatmak ve Troçki'ye özel bir birimin uzun süredir kendisine suikast yapmaya hazırlandığını bildirmek istiyordu. Ludwig, birlikte olduğumuz hafta sonu hayaller görmeye başlamıştı. Hepinizi görüyordu. Trende kondüktörü sana benzetti. Otobüste sürücünün Larry'ne benzediğini söyledi. Hayatında kendini hiç bu kadar yalnız, arkadaşları ve yoldaşlarından bu kadar kopmuş hissetmemişti. Her zamankinden daha çok sıkıldığım bir gün, Viyana'daki eski günlerden, sizlerden ve Kristina'dan konuşmaya başladık. Derken anılar birbirini izledi. Sadece Pidvosholesk'te sizlerden söz ederken gerçekten gülmüştü. Gençliğimizde Pidvosholesk'ten çıkmaya can atardık dedi. Hepimizin içinde dünyayı görmek, sırtımızı Galiçaya çevirmek için yanıp tutuşan bir arzu vardı. Oysa şimdi burada, bu şahane manzaranın ortasındayım ve annemin soğuk kış gecelerinde bize içirdiği sıcak sütü bir kere daha tatmak için vermeyeceğim şey yok. Annem sütü yulaf rengini alana kadar ısıtırdı. Başka bir sefer bana Levin'in Münih'te mahkemede yaptığı konuşmayı hatırlattı. Biz komünistler aslında izne çıkmış ölüleriz. Ancak Kiev'deki Mişa gibi kendilerine komünist diyen ve komünist partinin emirlerini uygulayan insanlar tarafından avlanıp öldürüleceğimiz kimin aklına gelirdi? Geçen ay Büyük Cenevre Gölü'nün yanında küçük bir kasaba olan Veve'ye gittik ve St. Martin Kilisesi'ni gezdik. Mezar taşları arasında dolaşırken iki İngiliz adına rastladık. Ludlow ve Broughton. Bu 17. yüzyıl İngilizleri kimdi? Kiliseye girip rahibe sorduk. Ludwig, rahibin İngilizlerin hikayesini baştan sona bildiğini duyunca çok şaşırdı. İngilizler devrimciymiş. Edmund Ludlow, 1. Charles'ı yargılayan yargıçlardan biriymiş. Broughton da ölüm cezasını okumuş. Bir rastlantı sonunda Oliver Cromwell'in en yakın arkadaşlarından ikisinin mezarıyla karşılaşmıştık. Restorasyondan sonra buraya kaçmışlardı. Cromwell'in baş sekreteri Turlough, hayatlarının tehlikede olduğu konusunda kendilerini uyarmış. Veve'de kahraman olarak karşılanmışlar ve köylüler ondan sonra köylerine kuşkulu yabancıların girmelerine engel olmuş. General Edmund Ludlow'un evi tahkim edilmiş ve korunmuş. Kıyıya yaklaşan her tekne dikkatle aranmış. Veve'ye yaklaşan her serseri yakalanıp üstü başı aranırmış. Masum turistlere kuşkulu insanlar gözüyle bakılırmış. Ludlow'un odasındaki bir çan çalınırsa bütün köylüler silahlanıp İngiliz'in evine koşmakla yükümlüymüşler. İki adam orada evlenmişler ve ecelleriyle ölmüşler. Mezar taşlarında vatanlarının özgürlüklerinin savunucuları diye yazıyordu. Onların soyundan gelenler hala İsviçre'deymiş. Ludwig'le birbirimize şaşkın şaşkın baktık. İkimiz de aynı şeyi düşünüyorduk. Keşke üçümüz de bugünkü İsviçre köylüleri tarafından korunup huzur içinde yaşayabilseydik. Ludwig, o bizimkinden daha uygar bir yüzyıldı dedi. Biz sadece yetim üretmeyi biliyoruz. Felix de babasının bizimkiler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Sen Moskova'da onlardan böyle söz etmiştin Freddy. Felix güç sorular soruyor ve haklı olarak yanıt bekliyor. Dün bana şöyle dedi. Anne, Stalin nereden çıktı öyleyse? Lenin'in çok yakınında değil miydi? Ludwig'in oğlunun asla profesyonel bir devrimci olacağını zannetmiyorum. İçi babasını öldüren insanlara karşı nefretle dolu. Burada olmanı isterdim Freddy. Senin ve diğerlerinin. Size ihtiyacım var. Sizi özlüyorum. Sizler için korkuyorum. Ludwig'le çalışan kimse güvenlikte olamaz. Kaç Freddy. Elinden geliyorsa kurtar kendini. Lisa. Böylece bir büyük baba kaybettin, bir büyük baba kazandın oğlum. Benim babam Winter olmalı. Stasi dosyalarında adımın olmamasını ancak bu açıklar. Bunu sağlamış olmalı. Öyle olduğunu bilseydim Helge'ye bir şey söylemezdim ve annen şimdi burada olur, ben de kendimi duygusal bakımdan darmadağınık hissetmezdim. Aptal ve korkaktım. Ama büyük babam ve babaannen gibi katil değildim. Başka zamanlarda olduğu gibi şimdi de ama daha saplantılı bir ruh haliyle kör bir güç beni Winter'la görüşmeye itiyor. Temmuz 1945. Berlin güneş ışığıyla yıkanıyor. Her yanda savaş enkazı. Molozları temizleyen bir kadın ordusu. Altında binlerce ölü. 2 gündür yağan yağmurdan sonra çıkan güneş beraberinde çürüyen et kokusunu getirmiş. Yeni gelen bir grup Amerikalı subay kudam boyunca yürürlerken biri kendisine seslenildiğini duydu. Felix! Felix! Gelen ses yüksekti ve Rusçaydı. Sen misin? Gerçekten sen olabilir misin? Genç Amerikan subayı açık bir cipten kendisine seslenen paramparça Kızıl Ordu üniforması içindeki adama baktı. Felix geldiğinde bir Kızıl Ordu subayının kendisini aradığı söylenmiş ama o bunu duymak bile istememişti. Sovyet olan her şeyden nefret ediyordu. Cip yaklaşınca Felix adamı tanıdı. Moskova günlerinden arkadaşıydı bu. Fred amcanın oğlu Adam. Kızıl Ordu'da binbaşı olan Adam cipten atladı. İki genç adam kucaklaştılar. Felix Adam'ı arkadaşlarına tanıştırdı. Subaylar bu genç ve çekingen meslektaşlarının böyle bir ilişkisi olmasından pek etkilenmişlerdi. Felix onlarla daha sonra buluşacağını söyleyip Adam'ın cipine bindi. Adam da şoförüne cipi geçici kışlanın yanındaki yatakhaneye çekmesini söyledi. Cipte fazla konuşmadılar. Şoföre gidip yiyecek içecek bir şeyler bulması ve bir saat sonra dönmesi emri verildi. Adam ile Felix kışlanın önünde derme çatma bir sıra buldular. Fred amca nasıl? Öldü. Nasıl? Babanı öldürmelerinden sonra artık sadece bir zaman meselesiydi. Annenin mektubunu aldık. Freddy çocuklar gibi ağladı. Anneme kendisini asla sağ geçiremeyeceklerini söyledi. Tutuklamaya geldiklerinde odasının penceresinden atladı. 4. dairenin en üst katında çalıştığını bilirsin. Ya annen? O kurtuldu. Talihi varmış ki yıllar önce Freddy'den ayrılmıştı. Onu Freddy ve Ludwig hakkında sorguya çektiler. Bütün bildiklerini anlattı ki zaten fazla bir şey bilmiyordu. Kırgınlık duymuyor musun Adam? Kırgınlık mı? Adam acı acı güldü. İçimi kavuran bir nefret desen daha iyi olur. Kızıl Ordu'ya ilk katıldığımda hep Stalin'i öldürmeyi hayal etmiştim. Ya şimdi? Savaş her şeyi değiştirdi. Çektiklerimizin bir kısmını bilirsin. Birliğimde kolektifleştirme kampanyaları sırasında ailelerinin tümünü kaybetmiş insanlar vardı. Becerilerine gerek duyulduğu için cezaevlerinden salınmış, aralarında bir de general olan insanlar vardı. Bunlar Stalin'den de, onun temsil ettiği her şeyden de nefret ederler. Benim gibi. Ama Nazilerden daha çok nefret ediyorduk. Benim bütün amcalarım ve yengelerim, büyük annem ve büyük babam gibi bütün ailem Babi Yar katliamında öldürüldü. Yahudi kökenli yüzlerce kadın, erkek ve çocuk ormana götürüldü. Kendi mezarlarını kazmaya zorlandı ve sonra kurşuna dizildi. Almanlara göre bu bir atış talimiydi. Ateş edenler SS'ler değil, sıradan askerlerdi. İnsanlıklarından uzaklaştırılmış canavarlar. Almanlar bizim halkımıza hayvanlardan da beter davrandı. O yüzden mi Berlin'i yağmalamalarına ve ırza geçmelere izin verdiniz? İzin vermek mi? Emir en tepeden geldi. Stalin başkomutanlığa çetin bir savaş geçirmiş askerlerin biraz eğlenmelerine izin vermelerini emretti. Kendi sözcükleri bunlar. Komutanlık ırza geçmelere son verilmesini emredince durdular. Ordumuz çok disiplinlidir. Mantık basitti. Onlar bize hayvanmışız gibi davranmıştı, biz de Berlin'de onlara hayvan olduğumuzu gösterdik. Kente girdiğimiz gün kızıl bayrak çeken evler vardı. Kadınlar Nazi yıllarında sakladıkları eski Komünist Parti kimlikleriyle sokaklara fırladı. Birliklerimizi karşılarken ağlayarak gösterdiler bunları. Bir de Kızıl Ordu askerleri tarafından tecavüze uğradıklarında yaşadıkları dehşeti düşün. Bir süre ikisi de konuşmadı. İkisi de babalarının savaşın her şeyi nasıl değiştireceğini konuştuklarını dinlemişlerdi. Var olan dağlar dümdüz edilecek, küçük tepeler yükselecekti. bu savaşın kendisinden önceki gibi dünyayı daha iyi ve yaşanılır bir yer haline getireceğini düşünmüşlerdi. Yüzleri birbirlerine daha tanıdık gelmeye başlayıp eski hatıralar canlanınca konuşmaya devam ettiler. Felix, Ludwig'in öldürülmesinden sonra geldikleri Paris'te birkaç ay oturduklarını, sonra Paris'teki dostları aracılığıyla ABD'ye gittiklerini anlattı. Lisa, Şimelka ile buluştu. Daha sonra Ludwig ile tanışmayı çok isteyen Troçkin'in oğlu Sedov ile görüştü. Yazar Viktor Sergey ile de tanışmıştı. Amerika'ya gitmelerine hepsi yardımcı olmuştu. Felix, Lisa'nın New York'ta istihbarat servisleri tarafından sorgulandığını anlattı sonra. Onlara Ludwig'in işleri hakkında bir şey bilmediğini, hele ajanlarını batılı servislere nasıl sızdırdığını hiç duymadığını söylemişti. Adamlar tatmin olmuş gibiydi. Felix de okula gitmiş ve mezun olunca askere alınmıştı. Onlara Rusça, Almanca, Fransızca ve Lehçe konuştuğumu söyleyince beni bizim 4. daireye benzeyen özel hizmetler birimine aldılar. Üst düzey komutanlara askeri ve politik istihbarat sağlıyoruz. Ya annen? O da Fransa'ya dönüyor şu anda. Terhis olduktan sonra Paris'te oturmaya karar verdik. Ben matematik okudum ve savaştan sonra yine o alana dönmek istiyorum. Ya sen? Savaş başladığında fizik okuyordum. Bütün bunlardan sonra Moskova Üniversitesi'ne dönüp her şeye baştan başlamak istiyorum. Sen bir daha Moskova'ya gelecek misin Felix?
Hayır.
Moskova benim gözümde cinayet demek. İnsanların sonbahar yapraklarıymış gibi süpürülmesi demek.
Hayır,
Moskova'ya gitmeyeceğim. Seni çok iyi anlıyorum. Bu savaşta boşu boşuna çok insan harcadık. Generallerimizden çoğunun insan hayatına saygısı yok. Yukov askerleri mayın dedektörleri olarak kullandı. Fakat ben de Moskova'da yaşıyorum Felix. Bizim gibi çok insan var orada. Başka yurdumuz yok. Hiç dönmeyecek misin? Kısa bir ziyaret için bile mi? Felix omuzlarını silkti. Ludwig asla diye bir sözcük olmadığını ve yaşadığımız dünya gibi bizlerin de sürekli değiştiğimizi söylerdi. Yemek gelmişti. Bayat kara ekmek, konserve balık ve bir şişe vodka ile kendilerine ziyafet çektiler. Adam'ın dün gece yediği sanki at gübresinden yapılmış bir tadı olan şalgamdan çok daha iyiydi bunlar. Felix'e Moskova'ya son gidişini hatırlatan kara ekmek oldu. Ludwig'in her zamanki kadar sadık olduğunu kanıtlamak amacıyla Lisa ile gitmişlerdi. Gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Adam'ı görmek acı anıları canlandırmıştı. Anne babasıyla arkadaşlar arasındaki konuşmaları hatırlıyordu. Konuşma sık sık Çar ve Stalin'e gelir, iki adamın baskılarını kıyaslarlardı. Çarlık döneminde insanlar birbirlerine yaklaşmış, bir topluluk ve dayanışma duygusu geliştirmişti. Sibirya'ya gönderilen tutukluların ailelerinin aç kalmamalarına özen gösterilirdi. Sibirya'da da insanlar birbirlerine yardımcı oluyorlardı. Ama Stalinci terör insan dayanışmasının temel bağlarını ortadan kaldırmıştı. İnsanlar gölgelerinden korkar hale gelmişti. Bir boşluk içinde yaşamaya alışmışlardı. Felix arkadaşına, "Freddy sana Ludwig'i kimin ele verdiğini söyledi mi?" diye sordu. Adam başını salladı. "Kadın şimdi Berlin'de. Bizim istihbarat ağımız sayesinde buldum. Adresi cebimde. Dün birkaç kere apartmanın önünden geçtim ama..." "Ne?" diye öfkeyle yerinden fırladıydım. "Ne bekliyoruz?" Felix'i cipin durduğu yere doğru sürükledi. "Dur hele çılgın adam. Nereye gidiyoruz?" "Onu öldürmeye," dedi Adam. "Babalarımızın intikamını almaya. Bir Sovyet subayı olarak yetkim..." O zavallı bir kadın. Dev bir cinayet makinasının küçük bir dişlisi. Bir oğlu var. "Ama benimle gel. Ona bazı sorular sormalıyım ve bir tanığa ihtiyacım var." Normal zamanlarda Adam amirinden izin alırdı. Ama Berlin'e varmak için çok çarpışmıştı ve Stalin'in iktidara gelişinden bu yana otoriteye duyulan inanç en düşük düzeydeydi. Üst düzey Sovyet subayları bu olguyu iyi bilir ve nadiren müdahale ederlerdi. Felix arkadaşını apartmana götürdü. Kadın evde yalnızdı. Gertrude Felix'i görünce telaşlandı, başını öte yana çevirerek odanın köşesine geriledi. Elleri titremeye başladı. Sanki bir nöbet geçiriyordu. Felix kadına bakarken gözlerinin önünden sahneler birbiri ardına geçiyordu. Boğuluyormuş gibi bir süre sık sık soludu. Bir uçurumdan aşağı atlamış gibi hissediyordu kendini. Sadece çeneleri oynuyordu. Dudakları kıpırtısız ve bembeyazdı. Kafası ıstıraplı bir çığlıkla ikiye ayrılmıştı. Uyuşmuştu. Kanı yüzünden çekilmişti. Adam arkadaşındaki değişikliği fark edince kolunu yakaladı. Felix, ne oldu? Hasta mısın? Ona su ver. Felix kendini toparladı ve kadının yüzündeki korkuyu gördü. Küçük bir oğlum var diye inledi Gertrude. Bizim de sapasağlam babalarımız vardı dedi Adam. Kadın, ne yapacaksınız? Beni öldürecek misiniz diye sordu Felix'e. Sadece birkaç soru soracağım. Ama gerçeği istiyorum Frau Meyer. Adam söze karıştı. Eğer yalan söylersen... Felix elini kaldırıp arkadaşını durdurdu. Frau Meyer, benim kim olduğumu biliyor musunuz? Güzel. Ludwig'i neden katillere ihbar ettiniz? Gertrude ağlamaya başladı. Beni tehdit ettiler ama işe yaramadı. Sonra annemi, babamı ve küçük kardeşim Heini'yi Ravensbrück'tan çıkaracaklarını söylediler. Onlara inandım. Ludwig'in Gestapo ajanı olduğu palavralarına inanmasam da ailemi kurtarabileceklerine inandım. Spiegelglass onların Hitler'in istediği bazı Almanlarla değiş tokuş yapılacağını söyledi. Oldu mu peki? Diye sordu Felix. Hayır. Beni kandırdılar. Felix kadının gözlerinin içine bakarken Gertrude başını çevirdi. Küçük bir oğlum var Felix. Eğer o olmasaydı kendimi öldürür ve seni bu zahmetten kurtarırdım. Ludwig'in ölümünden sonra intihar edecektim ama hamileydim. Yeter dedi Felix. Frau Meyer, onu öldürmek kolay mıydı? Size bir şey söyledi mi? Saçlarınız elinde bulunmuş. Kadın yine ağlamaya başladı. Konuş orospu diyen Adam silahına davrandı. Bu kadın için hiçbir şey hissetmiyordu ve bir an düşünmeden vurabilirdi. Gertrude kendisini ancak Felix'in koruyabileceğini anlamıştı. Önünde diz çöktü. Ludwig'in o akşamki yüzünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Bana güvendiği için kendisine çok kızmıştı. Onu öldü sanıp öpmek üzere eğildiğimde saçlarımı kavrayarak ''Hain!'' diye bağırdı. Sonra ötekilere döndü. ''Yaşasın dünya devrimi!'' diye bağırdı. Bunun üzerine kendisini kurşun yağmuruna tuttular. Ben o anda bayılmışım. Kadının bir daha yüzüne bakmadan evden çıktılar. Cipe girecekleri sırada küçük Vladi'nin Rus üniformalı iki Alman tarafından annesine götürüldüğünü gördüler. İki asker hazrola geçip Felix ile Adam'ı selamladı. Adam da kendilerine başıyla karşılık vererek motoru çalıştırdı. Felix o gece Lisa'ya günün olaylarını anlatan uzun bir mektuba başladı. Kadın kapıda durup asansöre yürürken arkamızdan baktı. Oturduğu apartmanda asansör gerçekten çalışıyordu. Adam'la binadan çıkarken oğlunu gördüm. O olduğundan emindim. Zavallı, acınacak bir kadın ve onun karşısında bir an bile intikam duygusu hissetmedim. Onu tekrar görmek korkunç bir şeydi. Fakat yapılması gerekiyordu. Babama ihanet etmek için asıl nedeni neydi kim bilir. Söyledikleri bana doğru gelmedi. Günümüz henüz sona ermemişti. Adam'ın yerine dönüp cipi park ettiğimizde Kızıl Ordu askerleri eşliğinde bir grup Alman tutsağı kışın ardındaki geçici cezaevi kampına getiriliyordu. Ara sokaklardaki molozları kaldırarak uzun bir gün geçirmişlerdi. Güneş hala batmamıştı. Tutsaklar birkaç dakikalığına çimenlerin üzerinde oturmak istediler. İzin verilince minnetle Ruslara baktılar. Ruslardan birinin kendilerine fırlattığı bir paket sigara hemen aralarında paylaşıldı. Bu sahneyi sessizce izliyorduk. O sırada tutsaklardan biri ayağa kalkıp şaşkın bakışlarla bize döndü. Felix, Adam, beni tanımadınız mı? Durup adlarımızı söyleyen adama baktık. Bir Luftwaffe pilotunun yırtık üniforması içindeki bu sakalı uzamış, sefil görünüşlü asker kim olabilirdi? Benim Hans. Hatırladınız mı? Birkaç yıl önce Moskova'da satranç oynamıştık. Adam ile birbirimize baktık. Önce ben koşup Hans'ı kucakladım. Adam da beni izledi. Askerler Adam'ı selamlamışlardı. Adam tusağı hemen kendisine teslim etmelerini istedi. Bir not yazıp ellerine sıkıştırdı ve üçümüz oradan uzaklaştık. Garip bir görüntü oluşturuyorduk. Arkadaş oldukları belli ama biri Alman olan üç ayrı üniformalı asker. Adam odasına gitmemiz için ısrar etti. Orada biraz daha vodka içtik. Hans'ın o saçma sakalını kesmesi için ısrar ettim. Adam da tıraş takımını getirdi. Tıraş olduktan sonra aynayı yüzüne tuttum. Hans ağlamaya başladı. Adam kendisini kucakladı. Artık hepimiz aynıyız. Her şey yoluna girecek dedi. Hans sakinleştikten sonra bize hikayesini anlattı. Hitler Stalin paktından sonra Moskova'daki onlarca Alman komünisti Nazilere teslim edildi. Annem hemen Ravensbrück'a gönderildi. Orada bir Nazi doktoru sırf eğlence olsun diye onu öldürdü. Ben Hitler gençliğinin doğal üyesi olduğumdan bir yetim evine verildim. Sonra hava kuvvetlerine seçtiler. İyi bir pilot olduğum için Moskova ve Leningrad bombardımanına gönderdiler. Dönüşte bombalarımı hep boş tarlalara atardım. Moskova'yı asla Stalin'le özdeşleştirmedim. Öyle olsaydı kentleri bombalamak benim için çok kolay olurdu. Benim gözümde Moskova bizler ve bizler gibi olanlar demekti. Sık sık sizleri ve diğer arkadaşlarımı düşünürdüm. Sana ne oldu Felix? Neden Amerikan üniforması içindesin? Adam ile ben ayrı ayrı hikayelerimizi anlattık. Hepimiz de Hitler ve Stalin yüzünden birer büyüğümüzü kaybetmiştik. Eski günlerimizi düşünerek sessizce birbirimize baktık. Ondan sonra Adam Hans'ı cezaevi kampına götürdü. Ona özgürlüğünü kazandırmaya kararlıydı. Adam, sen başaramazsan ben bizim taraftan denerim dedim. Sen merak etme dedi Adam. Generalim Freddy ve Ludwig'le beraber Polonya partisindeydi. Hans'ın neden savaş tutsağı kalamayacağını anlayacaktır. Yalnız bana şunu söyle Hans. Sen bölünmüş bir Almanya'da nerede yaşayacaksın? Hans bir an düşündü. Almanya bombardımandan sersemlemiş bir fahişeye benziyor. Odaya önce kimi ve nasıl alacağını şaşırmış. İlkin Hitler ve faşistler, şimdi de müttefikler tarafından ifade edilmiş, ihanete uğramış ve satılmış. Onların kazanmasını istiyordum ama işgal altındaki bir ülkede de yaşamak istemiyorum. Ailemin yaşadığı Dresden'e gidebilirim sanırım. Fakat Stalin'in idaresi altında yaşamak da istemiyorum. Ayrıca Münih'te yaşayabileceğimi de düşünmüyorum. O zaman bizimle birlikte Paris'te yaşa dedim. Ciddi söylüyorum, annem seni gördüğüne çok sevinecek. Hans gülümsedi. Benim Alman olduğumu unutma. Biz üzerimizde şeytanın damgasını taşıyoruz. Hırsların yatışması uzun sürer. Umarım benimle aynı fikirdesin anne. Senin kabul edebileceğini biliyorum. Adam ve Hans'ı görmek bana kaybettiklerimizi hatırlattı. Ludwig, Freddy, Misha, Paris'ten kaçtıktan sonra New York'taki otel odasında öldürülen Schmelke amca. Galicia'nın küçük Pitvosoles kasabasında birlikte büyüyen ve aynı kuyunun suyuyla zehirlenen 5 genç çocuk. Babamın ölümünden beri yaslı ve öfkeliyim. Adam benim tek başıma olmadığımı anlamama yardım etti. İnsanlığa olan inancımı tazeleyense Hans oldu. Babası Hitler tarafından öldürülen, annesi ise Stalin tarafından Hitler'e Ravensbrück'ta öldürülmek üzere teslim edilen Hans. Hans, Sovyet kentlerini bombalamayı reddetmiş bir havacı. Fark edilmiş olsaydı, hiçbir törene gerek duyulmadan hemen öldürülürdü.